Ayrım 30, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 319. 4 motorlu turbo Hercules CMK1 dikkati çekmeyen tozlu bir kahverengiye boyanmıştı. Dev uçağın gövdesindeki harfler de silikleşmişti. Aracın hiçbir yerinde Afrikair'in bir işareti yoktu. Biçimsiz görünüşünden hemen hemen 40 yıllık olduğu ve Johnny Badenhorst'un eline düşmeden önce 500,000 saatten fazla uçtuğu anlaşılıyordu. Ryan Valletta havaalanının arka köşesinde duran uçağa bakarak ''Bu şey hala uçabiliyor mu?'' diye sordu. Uçak sarkık karnıyla beklenmeyen ve istenmeyen bir hamilelik yüzünden işinden olan bir sokak kadınına benziyordu. Nicholas kadının endişelerini giderdi. Johnny özellikle onun öyle görünmesini sağlıyor. Uçağın gittiği yerlerde dikkatleri üzerine çekmemesi gerekiyor. Bu bakımdan başarılı olduğu kesin. Ama Johnny de Fred de birinci sınıf uçak mühendisi. İkisi bir arada Big Dolly'nin motorlarının kusursuzca çalışmasını sağlıyorlar. Big Dolly mi? Dolly Parton. Johnny ona bayılır. Taksi onları ve fazla olmayan eşyalarını hangarın yan kapısının önünde bıraktı. İşte Johnny orada. Nicholas Hercules'un yük rampasından inen yağlı tulumlu adamı işaret ediyordu. Johnny ayaklarını sürüyerek onlara yaklaşırken ''Merhaba dostum'' dedi. ''Neredeyse sizden umudu kesmeye başlıyordum.'' Gençliğinde rugby oyuncusu olduğu belliydi. Bir oyunda sakatlandığı için hala hafifçe toparlıyordu. Heathrow'dan geç hareket ettik. Fransız gümrüğünde grev vardı. Uluslararası yolculuğun hoş yanlarından biri de bu. Nicholas Roy'nu tanıştırdı. Johnny haydi gelin dedi. Yeni sekreterimle tanışın. Belki size bir fincan kahve de verir. Onları kapıdan mağara benzeri bir hangara soktu. Girişin yanında küçük bir bölme vardı. Bunun kapısında Afrikair yazılıydı. Onun altına ise kanatlı bir savaş baltası resmi yapılmıştı. Johnny'nin yeni sekreteri Mara, adamdan ancak birkaç yaş küçüktü. Gençlik ve güzellik konusundaki eksiklikleri iri göğüsleriyle telafi ediyordu. Nicholas Roy'na usulca, ''Johnny olgun kadınlardan hoşlanır.'' diye fısıldadı. ''Üst kısımları şöyle heybetli olanlardan.'' Mara onlara kahve verdi. Johnny de Nicholas'la uçuş planını inceledi. Bu biraz karmaşık diye özür diledi. Hile yapmamız gerekiyor. Kaddafi şu ara beni pek sevmiyor. Bu nedenle onun topraklarının üzerinden uçmak istemiyorum. Mısır'dan geçeceğiz ama oraya inmeyeceğiz. Masasına yayılı haritayı işaret etti. Sudan'da biraz sorunlu. Orada küçük bir iç savaş var. Ama kuzeydeki hükümetin dünyanın en modern radarına sahip olduğunu sanmıyorum. Eski Rus mallarını kullanıyorlar. Orası büyük bir ülke. Fred'le geçebileceğimiz yerleri belirledik. Ana askeri tesislere yaklaşmayacağız. Nicholas öğrenmek istedi. Oraya ne kadar zamanda ulaşacağız? Johnny yüzünü buruşturdu. Big Dolly yarışçı değil ve dediğim gibi kestirmeden gidemeyeceğiz. Nicholas ısrar etti. Ne kadar? Fred'le ranza ve mutfak hazırladık. Uçuş sırasında evinizdeki kadar rahat edeceksiniz. Kepini çıkarıp başını kaşıdı ve sonra da açıkladı. 15 saat. Nicholas, Big Dolly bu kadar uzun bir yolculuğa dayanabilir mi diye sordu. Yedek depolar var. 71,000 kilo yakıt. Getirdiğiniz yüklerle bile yakıt almadan oraya gidip dönebiliriz. Hangar kapıları açıldı ve büyük bir kamyon içeri girdi. Supper'la Fred geldiler. Johnny kahvesini bitirerek mağaraya sarıldı. Fred taşıttan indiğinde Nicholas onu Roy'la tanıştırdı. Johnny'nin genç bir kopyasıydı. Babası gibi beli kalınlaşmaya başlamıştı. Saf bir çiftçiye benziyordu. Bu son parti. Supper kamyonun önüne gelerek Nicholas'ın elini sıktı. Artık yüklemeye başlayabiliriz. Johnny söze karıştı. Sabah 4'ten önce yola çıkmak istiyorum. Böylece yarın akşamki randevumuza yetişmek için bol zamanımız olur. Kalkıştan önce uyumak istiyorsak biraz çalışmamız gerekecek. Çocuklardan yükleme için yardım istemeyi düşündüm. Ama Supper buna razı olmadı. Nicholas başını salladı. Haklı. Bu işi ne kadar az kişi öğrenirse o kadar iyi olur. hızla çalışmaya başlayarak yükleri dev uçağın kargo kısmına taşıdılar. En son yükledikleri de küçük bir traktör oldu. Sapper onu elden düşme almıştı. Artık mağaranın küçük bir oda onlar için hazırladığı veda yemeğine katılabilirlerdi. Jenny onlara, "Evet," dedi, "mağara aynı zamanda iyi aşçıdır da." Kadını kendine çekti. Nicholas kırmızı Chianti dolu bardağını kaldırdı. "İstediğimiz yere sağ salim erişmemizi dilerim." Jenny uçuştan önce içki içmem diyerek özür diledi ve gazoz dolu bardağını kaldırdı. Biraz uyumak için giysilerini çıkarmadan uçaktaki ranzalara uzandılar. Roy'na sanki birkaç dakika sonra uyandırılmış gibi geldi. İki pilot kalkışla ilgili kontrolü tamamlıyorlardı. Dev turbo motorlar inleyerek dönmeye başlamıştı. Jenny kontrol kulesiyle konuşurken Fred uçağı kalkış noktasına götürdü. Üç yolcu da ranzalarından kalkıp kabindeki koltuklara oturarak kemerlerini bağladılar. Big Dolly karanlık gökyüzüne doğru yükseldi. Adanın ışıkları arkalarında küçüldü, küçüldü, sonra da gözden kayboldu. Şimdi yalnızca aşağıda karanlık deniz, yukarıda da yıldızlar vardı. Roy Nicholas'a dönerek gülümsedi. "Eh, Tahita, son oyun için korta girdik." Sesi heyecanlıydı. "Nicholas, böyle gizlice dolaşmak zorunda kalmamızın bir tek iyi yanı var. Pegasus ancak sonradan Abbay uçurumuna döndüğümüzü öğrenebilecek." "Haklı olduğunu umalım." Roy'un sağ elini kaldırarak parmaklarını üst üste koydu. "Zaten Tahita'nın bizim için neler hazırladığını düşünüp endişeleniyoruz. Bir de tekrar Pegasus'la uğraşmayalım." Von Schiller çok kesin bir tavırla, "Onlar Etiyopya'ya dönüyorlar," dedi. "Nahut, bundan nasıl emin olabilirsiniz, Herr von Schiller?" diye sordu. Alman adama öfkeyle baktı. Mısırlı onu çok sinirlendiriyordu. Milyarder arkeoloğu tuttuğu için pişman olmaya başlamıştı. Nahut, manastırdan aldıkları kitabedeki yazıları çözme konusunda fazla bir başarı gösterememişti. Çeviri zor değildi ama Mısırlı sözlerdeki gizli anlamları ve imaları anlayamıyordu. Von Schiller'in sabrı tükenmek üzereydi. Nahut'un mazeretlerini ve yerine getiremediği vaatlerini dinlemekten bıkmıştı. Arkeoloğun o dalkavukça sesinden etrafı lekeli, hüzünlü gözlerine kadar her şeyi sinirine dokunuyordu. Özellikle de söylediği sözleri kuşkuyla karşılaması tepesini arttırıyordu. General Obeid bana onların Addis Ababa'dan ayrıldıktan sonra nereye gittiklerini bildirdi. Havaalanındaki ajanım adamla kadının İngiltere'ye vardıklarını haber verdi. Adamlarım ayrıca kadını Kahire'ye kadar izledi.
Affedersiniz Herr von Schiller, o halde kadını neden ortadan kaldırtmadınız?
Alman Dummkopf diye vardı. Çünkü artık bana mezarın yerini siz değil, o gösterecek sanırım.
Nahut itiraz etti. Ama efendim ben...
Von Schiller adamı aşağılarcasına sözünü kesti. Siz başarısızlığınız için bahaneler uydurmaktan başka hiçbir şey yapmadınız. Sizin sayenizde kitabe hala esrarını koruyor.
Bu çok zor.
Tabii zor. Bu yüzden size o kadar çok para veriyorum. Kolay olsaydı bu işi kendim yapardım. O taşta Mamoz'un mezarının yerinin nasıl bulunacağı yazılı. Ne var ki Tahita bu işi zorlaştırmak istemiş.
Bana biraz daha zaman verilirse anahtarı bulmak üzere olduğumu sanıyorum.
Artık hiç zamanınız yok. Az önce söylediklerimi duymadınız mı? Harper Abbay uçurumuna dönüyor. Dün gece kiraladıkları bir uçakla Malta'dan ayrıldılar. Uçağa bir hayli yük alındığı da bildirildi. Adamlarım yüklerin ne tür şeyler olduklarını anlayamadılar. Ama toprak taşımak için kullanılan o traktörlerden de varmış. Bence bütün bunların bir tek anlamı var. Mezarın yerini buldular. Şimdi orayı kazmak için geri dönüyorlar.
Onlar manastıra erişir erişmez hepsini ortadan kaldırırsınız.
Bu düşünce Nahut'a zevk verdi. Albay Nogo... Sözlerimi neden tekrarlamam gerekiyor? Von Schiller'in sesi tizleşmişti. Adam elini masaya vurdu. Mamoz'un mezarını bulma konusunda tek şansımız onlar. Ve ben onların başlarına bir şey gelmesini hiç istemiyorum. Öfkeyle Nahut'a baktı. Sizi hemen Etiyopya'ya yollayacağım. Belki orada biraz işime yararsınız. Burada hiçbir işe yaramadığınız kesin.
Nahut'un canı sıkıldıysa da tekrar tartışmaya kalkmadı. O somurtup otururken Alman konuşmasını sürdürdü. ''Bizim kampa gidip Helm'in emrine gireceksiniz. Emirlerinizi ondan alacaksınız. O emirlere sanki hepsini ben vermişim gibi uyacaksınız, anlaşıldı mı?'' Nahut somurtkancı, ''Evet, Herr von Schiller'' diye mırıldandı. ''Harper'la kadına hiç ilişmeyin. Onlar sizin kampta olduğunuzu bile bilmemeliler. Pegasus Jeoloji Grubu her zamanki çalışmalarını sürdürecek.'' Alman neşesizce gülümsedi. ''Helm'in zengin gelen tabakaları bulması çok iyi oldu. Bildiğiniz gibi kurşun ondan elde ediliyor. Böylece bütün operasyon çok kazanç sağlayacak.''
Nahut öğrenmek istedi. ''Benim görevlerim ne olacak?''
''Bekleyeceksiniz.'' ''Harper başarı gösterdiği takdirde ondan yararlanmak için hazır olmalısınız. Ama ona sokulmayıp adamı uyandırmamalısınız. Hiçbir şekilde adamın kampına yaklaşmayacaksınız. Gece yarısı baskınları da yok artık. Atacağınız her adım için önce benden izin alacaksınız. Tekrarlıyorum, önce benden izin alacaksınız.''
''Bu kadar kısıtlanırsam Harper'la kadının neler yaptığını nasıl anlayacağım?''
''Nogo'nun manastırda güvenilir bir adamı var, bir casusu. O bize Harper'ın attığı her adımı bildirecek.''
''Ama ya ben? Benim görevim ne olacak?''
''Siz de Nogo'nun topladığı bilgileri değerlendireceksiniz. Arkeoloji yöntemlerini biliyorsunuz. Harper'ın ne yapmaya çalıştığını, başarılı olup olmadığını anlarsınız.''
Nahut anlıyorum diye mırıldandı.
''Mümkün olsaydı Abbay uçurumuna ben kendim giderdim ama bu olanaksız. Harper belki ancak aylar sonra önemli bir ilerleme gösterebilir. Siz de herkes gibi bunun zaman aldığını biliyorsunuz.''
Nahut kinle hatırlattı. ''Howard Carter, Tutankamon'un mezarını bulmadan önce Teb'de tam 10 yıl çalıştı. Von Schiller soğuk soğuk, işin bu kadar uzun sürmeyeceğini umarım dedi. Ancak sürerse herhalde sizin de artık bu araştırmayla bir ilginiz kalmaz. Benim burada önemli görüşmeler yapmam gerekiyor. Şirketin yıllık toplantısı da var, onu kaçıramam.''
''Demek Etiyopya'ya hiç dönmeyeceksiniz.'' Alman'ın kötü etkisinden kurtulacağı fikri arkeoloğu sevindirmişti. ''Orada görmem gereken bir şey olduğunu haber alır almaz geleceğim. Ne zaman gelmem gerektiğine siz karar vereceksiniz.''
''Ama ya kitabe? Benim?'' Von Schiller Mısırlı'nın itirazlarını yarıda kesti.
''Çeviri üzerinde çalışacaksınız. Etiyopya'ya giderken yanınıza bütün fotoğrafların kopyalarını da alın. Oradayken de çalışmalarınızı sürdürecek, bana uyduyla rapor vereceksiniz. En aşağı haftada bir kez.''
''Ne zaman gitmemi istiyorsunuz?''
''Hemen, mümkünse bugün. Fräulein Kemper'le konuşun. O yolculuk için gerekli her şeyi halleder.''
İlk defa o zaman Nahut Guddabi'nin yüzünde memnun bir ifade belirdi. Big Dolly homurdanarak güneydoğuya doğru gidiyordu. Sıkıcı bir yolculuktu bu. İnsanı eğlendirecek bir şey yoktu. Şafak sökerken Afrika kıyılarının üzerinden geçtiler. Jenny uzak ve tenha bir kumsalı seçmişti. Yolcuların karada da görebilecekleri bir şey yoktu. Kahverengi, kasvetli çöl her yönde uzanıp gidiyordu. Nicholas'la Rowan ranzaya yerleşmiş, arkalarına satranç tahtasını koymuşlardı. Acıktıkları zaman mutfağa gidip hepsi için sandviç hazırladılar.
''Rowan, hala Mısır toprakları üzerinden mi uçuyoruz?'' diye sordu.
Jenny Big Dory'nin iskele tarafındaki kanadının ucunu işaret etti. ''Vadi Halfia 50 deniz mili ötede. Babam 1943'te orada şehit oldu. 6. Güney Afrika Birliği'ndeydi. Onu hiç tanımadım. Fred'le bir keresinde oraya indik. Babamın mezarını bulmaya çalıştık.'' Anlamlı bir tavırla omzunu silkti. ''Koskoca bir bölge orası. Sürüyle de mezar var. Ancak birkaçının üzerine işaret konulmuş.'' Nicholas Rowan'a baktı. Genç kadın pencereden vatanını seyrediyordu. Bakışlarında öyle bir ateş vardı ki İngiliz şaşırdı. Rowan'ın annesi gibi İngiliz olduğunu düşünmek ona çekici geliyordu. Ama böyle anlarda genç kadının başka yanları olduğunu da hatırlıyordu. Nicholas Rowan'ın Etiyopya'dan döndüklerinde alelacele Kahire'ye gitmesini düşündü ve yine endişelendi. ''Onun sadık olduğunu sanıyorum.'' diye düşündü. ''Ama ya bilmediğim başka duygusal bağlar bundan daha güçlüyse?''
Adam adeta şok geçirerek bir gerçeği kavradı. Kadını çok çekici buluyor, ancak onun hakkında pek az şey biliyordu.
Jenny 2 saat sonra 7,5 dakika sonra Nil'in üzerinden geçeceğiz diye haber verdi. Randevumuza ise daha 3 saat var. Güneş batmadan 40 dakika önce ineceğiz. Bundan daha iyisi olamaz.
Roy'un öyleyse yürüyüş kıyafetimi giymeliyim diyerek ranzanın altındaki çantasını kapıp tuvalete gitti. 20 dakika sonra dışarı çıktığı zaman ayaklarında uzun haki şort ve botlar vardı. Gömleği de pamuklu kumaştandı.
Bunlar yürüyüş botları. Ayağını yere vurdu.
Nicholas bu çok iyi ama dedi, dizin ne alemde?
Kadın kendini savunurcasına oraya ulaşmamı sağlayacaklar diye yanıt verdi.
Yani seni sırtımda taşımak zevkinden yoksun mu kalacağım?
Sonunda Etiyopya'nın dağları doğu ufkunda belirdi. Nicholas kadına onları göstererek
hemen hemen geldik sayılır dedi. Kokpite gidelim.
Ön camdan baktılar. Savan dümdüz uzanıyordu. Yer yer akasya koruları vardı.
Jenny 10 dakika dedi. Bir şey gördünüz mü?
Kimse yanıt vermedi.
5 dakika.
Nicholas onun omzunun üzerinden işaret etti. İşte mavi Nil'in yatağı. İleride sık dikenli ağaçların oluşturduğu bir çizgi belirmişti. Terk edilmiş şeker fabrikasının bacası da gözüküyor, McNimmur alandaki şeridin fabrikadan 4,5 kilometre ötede olduğunu söyledi.
Jenny söylendi. Öyleyse bile haritada gösterilmemiş.
Fred hala bir şey gözükmüyor derken ileride yerden kırmızı bir fişek atıldı. Kokpitteki herkes rahatlayarak güldü.
Tam isabet.
Nicholas Jenny'nin omzuna vurdu. Ben bile bundan daha başarılı olamazdım.
Şimdi ot bürümüş şeridi görüyorlardı. Burası çoktan terk edilmişti. McNimmur randevu için özellikle bu terk edilmiş yeri seçmişti.
Jenny karşılama komitesi görülmüyor diye mırıldandı. Ne yapmamı istiyorsun?
Sen iyice yaklaş. Bir fişek daha atılacak.
Ha işte. Şeridin ucundaki dikenli ağaçların arasından kırmızı ateşten bir top yükseldi. Ve ilk kez o ıssız yerde insanları gördüler.
Ah evet, o Mac işte. İn artık.
Big Dolly yer yer çukurlar açılmış şeride inerken ileride kamuflaj giysileri giymiş biri belirdi. Ve 2 kürekle uçağın dikenli ağaçlardan en yüksek ikisinin arasına girmesini sağladı.
Jenny motoru durdurdu. Onlara omzunun üzerinden bakarak gülümsedi.
Çocuklar, anlaşılan şansımız bize yine yardım etti.
Big Dolly'nin yüksek kokpitinden bile akasyaların arasından çıkan McNimmur'un etkileyici silüetini tanımamak imkansızdı. Yük rampası indirilir indirilmez Mac uçağa çıktı.
Nicholas! İki arkadaş kucaklaştılar.
Mac İngiliz'i yanaklarından sesli sesli öptükten sonra yüzünü inceledi.
Nicholas'ı tekrar gördüğü için çok sevindiği belliydi.
Demek haklıydım. Yine eski oyunlarına başladın. Bu iş sadece dik dik avlamakla ilgili değildi.
Nicholas omzunu silkti. Eski bir dosta nasıl yalan söylerim?
Mac güldü.
Sen bunu her zaman kolaylıkla yaparsın. Ama birlikte eğleneceğimiz için seviniyorum.
Son zamanlarda yaşam pek sıkıcı bir hal aldı.
Nicholas onun omzuna sevgiyle bir yumruk indirdi.
Bundan eminim.
Mac'in peşi sıra ince ve zarif biri de rampadan çıktı. Zeytin yeşili savaş giysisi giymişti.
Nicholas konuşuncaya kadar Tessa'yı tanıyamadı. Bram da bezinden çizmeleri ve kasketiyle küçük bir erkek çocuğuna benziyordu.
Tessa'yı bağırdı. ''Nicholas, Royan, hoş geldiniz.''
İki kadın da erkekler gibi heyecanla kucaklaştılar.
Jenny araya girdi.
''Haydi yeter artık, bu gece Malta'ya dönmem gerekiyor.'' Karanlık basmadan havalanmalıyım.
Mac hemen yüklerin boşaltılması işini başlattı. Yükleri akasya korusundaki kamuflaj örtüsünün altına yerleştirdiler. Güneş ufka inerken Big Dolly'nin ambarı boşalmıştı.
Nicholas'la Jenny kokpitte son kez telaşlı konuştular. Fred ise uçuş planını inceliyordu.
İki adam kısaca el sıkıştılar.
Jenny 4 gün sonra diyerek başını salladı.
Mac aşağıdan bağırdı.
Nicholas, adamı bırak da gitsin. Şafaktan önce sınırı aşmamız gerekiyor. hep birlikte Big Dolly'nin havalanışını seyrettiler. "Buraya gel." Nicholas Roy'unu bir akasya ağacının altına oturttu. "Dizinin tekrar başımıza iş açmasını istemiyorum." Kadının şortunu yukarı iterek dizine esnek bir bandaj taktı. Bu işin kendisine büyük bir zevk verdiğini belli etmemeye çalışıyordu. Neyse ki kadının dizindeki şiş inmişti. Çürükler de hemen hemen kaybolmak üzereydi. Nicholas başını kaldırdı ve bu işin Roy'un da hoşuna gittiğini anladı. Sonra kadın hafifçe kızararak şortunu indirdi. "Tessa'yla konuşmamız gereken çok şey var." Telaşlı arkadaşının yanına gitti. "Mac eşyalarını korumaları için buraya bir savaş müfrezesi bırakacağım," dedi. "Sınıra kadar küçük bir grupla gideceğiz. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Bu ara bu bölgede düşman faaliyeti pek yok. Güneyde çarpışmalar oluyor ama burası sakin. Buluşmak için o nedenle burayı seçtim."
İngiliz öğrenmek istedi. "Etiyopya sınırı ne kadar uzakta?"
"Mac yürüyerek 5 saat dedi. "Ay battıktan sonra içeriye sızacağız. Adamlarımın geri kalanı Abbay uçurumunun başında bekliyorlar. Yarın şafak sökmeden onlarla buluşacağız."
"Ya oradan manastıra?"
Mac 2 gün daha yürünecek diye yanıt verdi. Şişman arkadaşının şişman uçağından atacağı şeyleri almak için tam zamanında orada olacağız.
Mac eşyaları korumak için Rosieres'te kalacak olan müfreze komutanına son emirleri verdi. Yanına alacağı 6 adamını seçti ve yükleri aralarında paylaştırdı. En önemli eşya telsizdi. Bu askeri hafif modeli Nicholas kendisi taşıyordu. Mac adamlarını önden gönderdi. Onlar gittikten 5 dakika sonra da başını salladı. "Artık biz de gidebiliriz."
Big Dolly'nin havalanmasından 30 dakika sonra yola çıktılar. Karanlık ve sessiz ovada doğuya doğru yol aldılar. Mac hızlı bir tempoyla yürüyordu. Disiplinli bir sessizlik içinde ilerliyor, yalnızca saat başı 5 dakika dinleniyorlardı. Mac ile Nicholas molalarda baş başa verip konuşuyorlardı. Roy'un kulağına gelen Mamouz ve Taita sözcüklerinden İngiliz'in arkadaşına Abbay uçurumuna neden döndüklerini açıkladığını anlıyordu. Kadın bir süre sonra uzaklık kavramını kaybetti. Zamanı ise dinlenme süreleri sayesinde anlayabiliyordu. Dizi de ağrımaya başlamıştı. Roy'un bir süre sonra ilerideki adamların sinirlerinin iyice gerilmiş olduğunu sezdi. Şimdi silahlarını kaldırmış dikkatle ilerliyorlardı. Nicholas usulca "sınırı geçiyoruz" diye fısıldadı. Roy'un sinirleri de gerildi. Genç kadın yorgunluğunu unuttu. Şimdi nabzı sanki kulaklarında atıyordu. Bu kez durup dinlenmeden yollarına devam ettiler. Sonra adamların ruh hali yavaş yavaş değişti. Biri usulca güldü. Şimdi ışıklı doğu ufkuna doğru daha hızlı adımlarla yürüyorlardı. Hilal birdenbire uzaktaki dağların arkasından boynuzlarını uzattı. Nicholas kadına normal sesiyle "tamam" dedi, "sınırı açtık. Etiyopya'ya hoş geldin. Kendini nasıl hissediyorsun?"
"İyiyim."
"Ben de yoruldum." İngiliz ay ışığında Roy'una gülümsedi. "Biraz sonra kamp kurar dinleniriz. Artık az kaldı."
Bu doğru değildi tabii. Yürümeyi sürdürdüler. Roy'un neredeyse mızmızlanacaktı. Kadın sonra birdenbire su sesini duydu. Şafakta akan Nil'in şırıltısını. Mac ileride onları bekleyen adamlarıyla konuşuyordu. Nicholas Roy'unu bir ağacın altına oturtup önünde diz çöktü. Botlarının bağlarını çözdü.
"İyi dayandın, seninle gururlanıyorum."
İngiliz kadının çoraplarını da çıkararak ayaklarının su toplayıp toplamadığına baktı. Dizindeki bandajı indirerek şefkat ve ustalıkla masaj yaptı. Roy'un hafifçe içini çekti.
"Durma, bu hoşuma gitti."
"Sana şiş için Brufen vereceğim." Nicholas çantasından hapları çıkardı. Sonra kapitone ceketini kadının yatması için yere serdi.
"Çok üzgünüm. Uyku tulumları diğer eşyaların arasında. Jenny diğer yükleri havadan atıncaya kadar idare edeceğiz."
Daha o konuşurken Roy'un uykuya daldı. Nicholas genç kadını uyandırdığı zaman akşam yaklaşıyordu. İngiliz kadına sıcak tatlı çay dolu bir kupa getirmişti. Roy'un yanına oturup kendi çayını yudumladı.
"Mac artık her şeyi biliyor. Bize yardıma da hazır."
"Ona ne söyledin?"
"İlgisini çekecek kadarını." Nicholas güldü. "Bu ağır ağır açıklama yöntemidir.
Her şeyi hiçbir zaman bir anda açıklamamalısın. Arada sırada azar azar bir şeyler söylemelisin. Mac ne aradığımızı ve nehre baraj kuracağımızı biliyor.
Ya bu işte çalışacak adamlar?
Aziz Frumentius manastırındaki adamlar onun istediklerini yapacaklar. Mac onlar için büyük bir kahraman.
Mac'e bütün bunlara karşılık ne vereceğini söyledin?
Henüz oraya gelmedik. Ona ne bulacağımızı bilmediğimi söyledim. Mac de gülerek bana güvendiğini açıkladı.
O gülünç bir çocuk, öyle değil mi?
Adam ben Mac'i böyle tarif etmezdim diye mırıldandı. Bence o zamanı gelince bize işbirliğinin bedelini açıklayacak. Başını kaldırdı. Biz de senden söz ediyorduk Mac.
Mac Nimbur onların yanında çömeldi.
Hakkımda neler söylüyordunuz bakayım?
Royan senin bir alçak olduğunu, onu bütün gece yürüttüğünü söylüyordu.
Zenci güldü. Nicholas seni şımartıyor Royan, üzerine titriyor. Oysa ben kadınlara sert davranılmasından yanayım. Onlar böyle şeylere bayılırlar.
Sonra ciddileşti.
Çok üzgünüm Royan, sınır her zaman tehlikeli bir yerdir. Artık ülkemize döndük, benim yine canavarca davranmadığımı göreceksin.
Yaptıkların için sana minnet duyuyoruz.
Mac ciddi bir tavırla başını eğdi. Nicholas çok eski dostum, senin de yeni bir dostum olduğunu umarım.
Çok üzüldüm, Tessay dün gece bana manastırda korkunç şeyler olduğunu söyledi.
Zenci kaşlarını çatarak kısa sakalını çekiştirdi. Nogo ve katilleri, işte neye karşı savaştığımızı gösteren bir örnek. Mengistu'nun zulmünden kurtulduk, sonra yeni vahşetler yaşamaya başladık.
Ne oldu Mac?
Zenci kısaca ama tüm canlılığıyla manastırdaki katliamı ve hazinelerin yağmalanmasını anlattı. İyice öfkelenmişti. Birdenbire ayağa fırladı. Gojamlılar için manastır çok önemli. Ben de orada vaftiz edildim. Jalihora tarafından. Başrahibin öldürülmesi ve kilisenin kirletilmesi korkunç bir rezalet.
Kepini başına geçirdi.
Artık gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yol dik ve çetin.
30. ayrımın sonu. Sayfa 330.